Ayrım 21. Maceracılar Wilbur Smith, sayfa 300. Çevresine düşen oklar da birer dehşet kaynağı değildi artık. Bunları sadece hafifleyen bir hiddetle düşünüyordu. ''Neden beni rahat bırakmıyorlar?'' diyordu. ''Artık oyun oynamak istemiyorum. Sadece dinlenmeyi arzuluyorum. Yorgunum. Hem de çok yorgunum.'' Hareket etmekten vazgeçince serin sular ağzına ve sonra burnuna dek yükseldi. ''Dayan patron, geliyorum.'' Bu bağırma boğulmak üzere olan Bruce'un dumanlanmış beynine işledi. Bir kez daha başını sulardan çıkararak köprüye baktı. Kocaman karnı her adımda hoplayan, kalın bacakları hızla hareket eden, cinsel organları sallanan başçavuş Ruffaro, çırılçıplak koşarken avına saldıran bir su aygırına benziyordu. Adam köprünün çöken bölümüne gelince parmaklığa tutunarak aşağıya sarktı. Çevresine oklar düşüyor, öfkeli böcekler gibi vızıltı sesleri çıkarıyorlardı. Oklardan biri deriyi delmeden omzuna sürünüp geçti. Rafi omuz silkip aşağıya sarktı ve sonra kendisini koyuverdi. Kolları, bacakları ve karnı aynı anda suya çarptı.
''Ne cehennemdesin patron?''
Bruce boğulur gibi bir karşılık verebildi. Rafi beceriksizce crawl yüzerek ona doğru geldi. Kısa süre içinde Bruce'a erişti.
''Hep böyle oyunlara kalkışıyorsun.'' diye söylendi. ''Anlaşılan bazı adamlar bazı şeyleri hiçbir zaman öğrenemiyorlar.''
Bir eliyle Bruce'un saçlarını yakaladı. Bruce boşuna hareket etmeye çalıştı. Sonra başının sıkıca Rafi'nin kolunun altına sıkıştırıldığını hissetti. Zenci onu sularda sürüklemeye başladı. Zaman zaman yüzü bir an suyun üstünde kalıyor ve Bruce bir soluk alabiliyordu. Ama başı çoğunlukla suyun içindeydi. Kendini kaybetmek üzere olduğunu anladı, gidiyordu. Başının sert bir şeye çarptığını duydu ama elini uzatamayacak denli bitkindi. Rafi'nin sesi kulağını çıtlattı.
''Uyan patron, daha sonra uyuyabilirsin.''
Gözlerini açınca yanındaki köprü ayağını seçti.
''Haydi gel, seni taşıyıp oraya çıkaramam.''
Rafi oklardan korunabilmek için onları köprü ayağının arkasına geçirmişti. Fakat orada akıntı hızlıydı ve onları şiddetle itiyordu. Bruce'un direnecek gücü olmadığı için başı yana kaydı, yüzü de suya gömüldü.
''Haydi artık uyan.''
Rafi yanağına şiddetle bir tokat indirdi. Bu acı ve sarsılma Bruce'un kendine gelmesini sağladı. Öksürürken yuttuğu sular ve kusmuğu boğazında yükseldi, ağzından ve burnundan püskürdü. Sonra acıyla geğirdi ve yine öğürmeye başladı.
''Rafi, şimdi nasılsın?'' diye sordu.
Bruce bir elini sudan çıkararak ağzını sildi, kendini çok daha iyi hissediyordu.
''İyi misin, tırmanabilecek misin?''
Bruce başını salladı,
''Öyleyse gidelim.''
Rafi'nin sürükleyip itmesiyle Bruce köprü ayağına tırmandı. Bedeni sudan çıktığında saçları alnına yapıştı. Gömleğinden sular akıyor ve her solukta akciğerlerinde suların gurultusunu duyuyordu.
''Dinle patron, iskelenin üstüne çıktığımızda yine açıkta olacağız. Bu kez bize daha çok ok atacaklardır. Onun için oturup ahbaplık edecek vaktimiz olmayacak. Hemen parmaklığın üstünden atlayacağız ve ardımızda şeytan varmış gibi koşacağız. Anlaşıldı mı?''
Bruce yine başını salladı. Köprünün zemin tahtaları başının üstündeydi. Bir elini uzatarak parmaklığın dik tahtalarından birini yakaladı. Ama kendini yukarıya çekecek gücü olmadan asılı kaldı.
''Rafi, oradan ayrılma.'' diyerek pırıl pırıl parlayan kocaman gövdesini büküp tırmandı ve parmaklığın üstünden atladı.
Aynı anda oklar da yağmaya başladı yine. Biri Bruce'un yüzünden 15 santim ötede tahtaya saplandı. Bruce'un eli yavaş yavaş gevşedi.
''Daha çok dayanamayacağım.'' diye düşünüyordu. ''Gidiyorum artık.''
Sonra Rafi'nin eli bileğini sıkıca yakaladı. Bruce yukarıya çekildiğini hissetti. Bacakları gövdesinin altında sallanıyordu. Bir tek elinden havaya asılmış gibiydi. 6 metre aşağıda sular dönüp duruyordu. Rafi onu yavaş yavaş yukarıya aldı. Önce göğsü parmaklığın üstüne sürünerek geçti ve gömleği yırtıldı. Sonra tepe üstü köprüye yığılarak kaldı. Güney kıyısından atılan silahları, vızıldayıp düşen okları ve Rafi'nin sesini hayal meyal duyuyordu.
''Haydi gel, kalk patron.'' Kaldırılıp sürüklendiğini hissetti. Sanki kemiksizmiş gibi yumuşamıştı bacakları. Ama Rafi'nin yanında sendeleye sendeleye gittiğini de biliyordu. Sonra oklar kalmadı. Köprünün tahtalarının yerini sert toprak zemin aldı. Sesler duydu ve eller onu tuttular. Havaya kaldırıldı. Sonra yüzüstü bir kamyonun tahta zeminine yatırıldı. Biri üstünde suni solunum yaptırırken göğsüne ritmik olarak basıldığını duyuyordu. Boğazından ılık sular dışarıya fırladı. Charmaine'in sesini işitti. Onun ne dediğini anlayamıyordu. Fakat bu ses güvende olduğunu anlamasına yetmişti. O karanlık sislerin arasında yatarken Charmaine'in sesinin yaşamında en önemli ses olduğunu anladı. Yeniden kustu. Önce ağır ağır ve sonra hızla kendine geldi Bruce. ''Bu kadar yeter!'' diye hırlayarak kendisine suni solunum yaptıran çavuş Jack'ın altından yuvarlanıp kaydı. Ama bu hareketi yüzünden yine öksürmeye başladı. Charmaine'in omuzlarını tutarak kendisine engel olduğunu da hissetti. ''Bruce, dinlenmek zorundasın!'' ''Hayır, kendini zorlayarak doğrulup oturdu. Ormandan uzaklaşıp açığa çıkmalıyız.'' ''Acelemiz yok patron. Bütün balığı baları öbür kıyıda bıraktık. Aramızda bir nehir var.'' Bruce kafa tuttu. ''Nereden biliyorsun?'' Bruce gördün mü dedi. ''Bilmiyorsun işte. Bu yanda da en az 100 balığı olabilir.'' Yine acıyla öksürdükten sonra devam etti. ''5 dakika içinde hareket ediyoruz. Onların hazırlanmasını sağla.'' ''Peki.'' Rafi gitmek için döndü. ''Rafi.''
''Patron.''
İri zenci dönerek soru sorar gibi baktı. ''Sağ ol.'' Rafi sıkılarak gülümsedi.
''Bu bir şey değil. Zaten bir banyo yapman gerekiyordu.''
''Eve dönünce sana bir içki ısmarlayacağım.''
Rafi ''Sakın unutma bunu.'' diye uyararak kamyondan aşağıya atladı. Bruce onun adamlarına bağırdığını duydu.
''Seni kaybettiğimi sandım.'' Charmaine'in kolu hala onun omuzlarındaydı ve Bruce ilk kez genç kadına bakabildi.
Sonra ''Sevgili kızım.'' diye mırıldandı. ''Beni başından böylesine kolay atamazsın.'' Artık kendini çok daha iyi hissediyordu.
''Bruce, istediğim, bunu anlatamıyorum.'' Söyleyecek söz bulamadığı için eğilerek onu dudaklarından öptü.
Birbirlerinden ayrılınca çavuş Jack ve yanındaki iki asker hoşnutlukla sırıttılar.
''Artık bir şeyiniz kalmadı yüzbaşım.''
Bruce doğru diye kabul etti. ''Hareket etmeye hazırlanalım.'' Ford'da oturan Bruce başını çevirerek son kez köprüye baktı. Onardıkları bölüm kırık bir hendek köprüsü gibi suya sarkıyordu. Onun gerisindeki kıyıda da tıpkı plastik bebekler gibi yere serilmiş birkaç ölü balığı vardı. Akıntının sürüklemiş olduğu tanker epey aşağıda kıyıya vurmuştu. Tanker yan devrilmiş yarıya kadar suya gömülü yatıyordu. Üstündeki beyaz shell simgesi iyice belli oluyordu. Yeşil renkli esrarlı nehir yüksek otların arasından akıyordu. ''Bruce buradan gidelim.'' dedi. Charmaine motoru çalıştırdı. Kamyonlar da onları izleyerek sık yüksek nehir otlarının arasından geçtiler ve ağaçların seyrek olduğu ormana geldiler. Bruce saatine baktı. Camın içi buharla kaplanmıştı. Kulağına götürdü.
''Tüh Allah kahretsin bozulmuş. Saatin kaç?''
''1'e 20 var.
Bruce yarım günü ziyan ettik diye söylendi.
''Hava kararmadan Mısapa kavşağına erişebilecek miyiz?''
''Hayır, erişemeyeceğiz. Bunun da iki nedeni var. Birincisi çok uzak, ikincisi de akaryakıtımız yok.''
''Peki ne yapacaksın?'' Charmaine'in sesi sakindi. Daha şimdiden Bruce'a tam anlamıyla inanıyordu. Erkek acı acı acaba bu ne kadar sürecek diye düşündü. Başlangıçta bir tanrıdan farkın yoktu. Sende insanlara özgü zayıflıklardan bir teki bile bulunmaz. Kadınlar senin için bir standart koyarlar, mükemmellik standardı. Çaptan düştüğün anda da dünyaları alt üst olur. Sonra bir şey düşüneceğiz elbet diye kadını yatıştırdı. Charmaine başını salladı. Becereceğinizden eminim. Bruce dayanamayarak gülümsedi. İşin komik yanı genç kadın böyle söyleyince kendi de inanmıştı. Aşık olmak erkeğe çok büyük cesaret ve güç veriyordu doğrusu. Arkada oturan iki askerin dediklerini anlamaması için İngilizce konuşmaya başladı. ''Şu son 30 yıl içinde başıma gelen en tatlı bela sensin.''
''Oh Bruce!'' Charmaine yüzünü ona doğru çevirdi. Bu çehrede gördüğü inanç dolu sevgi ve kendi duygularının yoğunluğu erkeği sert bir darbe gibi etkiledi.
Kendi kendine bu sevgiyi öldürmeyeceğim diye söz verdi. Bu aşkı özenle beslemeli, bencillik ve laubaliliğin tehlikelerinden de korumalıyım.
Oh Bruce, seni çok fazla seviyorum. Bu sabah seni kaybettiğimi sandığım an, o tankerin suya düştüğünü gördüğümde...
Birden yutkundu, gözleri yaşlarla dolmuştu.
O anda ışık yok oldu sandım. Sensiz her yer çok karanlık ve soğuktu.
Shermaine ona daldığı için yolu unutmuştu. Direksiyonu bırakınca araba kaydı ve tekerlekler yandaki taşlara çarptı. Bruce, aman dikkatli ol diye atıldı. Seni çok sevmekle birlikte çok kötü araba kullandığını kabul etmek zorundayım. Bırak da direksiyona ben geçeyim.
Araba kullanacak halin var mı?
Evet, yana çek. Arkalarından gelen kamyonların hızına uyarak bütün öğleden sonra yol aldılar. İlk iki kez yolun gerisinde kalan terk edilmiş Baluba köylerine rastladılar. Sazlan kulübeler dağılıp yıkılmış, çevrelerindeki küçük ekili tarlaları da otlar bürümüştü.
Bruce, amanın ne kadar açım diye yakındı. Bu yüzden başım tuttu, karnımın içi de sıcak suyla doluymuş gibi geliyor bana.
Tek aç olan sen değilsin herhalde. Şimdiye dek böylesine sıkı bir rejim yapmamıştım. En az 2 kilo kaybettim galiba. Ama hep gereksiz yerlerimden kilo veririm. Alt yanım hiç zayıflamaz.
Bruce iyi diye güldü. O alt yanımı olduğu gibi beğeniyorum. Oralarından 1 gram bile vermemelisin.
Omzunun üstünden iki jandarmaya baktı ve Fransızca sordu. Aç mısınız? Şişmanı içini çekti. Mon Dieu. Boş mideyle yatmam. Gerekirse bu gece gözlerime uyku girmeyecektir.
Bruce gözleriyle yolun yanındaki otları araştırıyordu. Belki buna gerek kalmaz. Son 100 mili aşarken çevrenin özellikleri de değişmişti. Burası av topraklarına benziyor. Yolda pek çok hayvanın ayak izlerini gördüm. Gözlerinizi iyi açın.
Ulu ağaçların aralarında epeyce aralık vardı. Yerler otlarla kaplıydı. Dallar birbiriyle birleşmediği için gökyüzü de gözüküyordu. Zaman zaman yeşil bataklık otları, sık bambular ve fil dişi palmiyeleri görüyorlardı.
Daha havanın kararmasına 1 saat var. Akşam bastırmadan karşımıza bir şeyler çıkabilir.
Dikiz aynasından bir göz atarak arkadan gelen ağır kamyonlara baktı bir an. Onların da akaryakıtı bitmek üzereydi. En çok yarım saat yol alacak yakıtları kalmıştı herhalde. Ama yine de durumun teselli edici yanları bulunuyordu. Hiç olmasa açık topraklardaydılar ve Mısapa kavşağıyla aralarında 80 mil kalmıştı. Panelde akaryakıtı gösteren ibreye baktı. Deponun yarısı doluydu. Bu durumda kamyonlar akaryakıtlarını bitirip yolda kalsalar bile Ford kavşağa erişebilirdi. Bruce tamam diye düşündü. İşin yanıtı bu işte. İyi bir yere kamp kur, konvoyu orada bırak. Ford'la yardım aramaya çık. Ardında seni ağırlaştıran kamyonlar olmayacağı için Mısapa kavşağına 2 saatte varırsın. İstasyon terk edilmiş de olsa orada bir telgraf aygıtı olduğunu anımsıyorum.
Bruce, akarsuyun öbür yanında duracağız diyerek arabayı 2. vitese taktı ve ağır ağır dik yamaçtan indi.
Akarsu sığdı. Dibi taşlık akarsudan geçerlerken tekerleklerin ortaları bile pek ıslanmadı. Bruce karşı kıyıya geçince Ford'un gaz pedalına yüklendi ve yeniden ormana girdi.
Arkadaki jandarmalardan biri işte orada diye bağırınca Bruce onun işaret ettiği yere baktı.
Yolun yakınında kocaman boynuzlarını yere doğru eğmiş, dev gövdeli kapkara 2 yaşlı yaban öküzü sanki baş başa vermiş duruyorlardı.
Bruce frene dayanıp Ford'un biraz kaydıktan sonra durmasını sağladı ve aynı anda silahına uzandı. Tokmağı büküp kapıyı omzuyla iterek dışarıya fırladı.
Yaban öküzleri burunlarından hırıltılı sesler çıkarıp biçimsiz kafalarını geriye atarak koşmaya başladılar.
Bruce öndekini seçip kara omuzunun üstünde yükselen kalın boynuna nişan aldı. Tüfeğin geri tepeceğini hesaba katıp öne doğru eğilerek ateş etti. Ve merminin etli boyuna saplandığını duydu. Yaban öküzü yavaşladı, kısa ön bacakları birden sabit kaydı ve hayvan burun üstü düşerek yuvarlanırken bir yandan da çevresine çifteler atmaya çalışıyordu.
Bruce silahı omzunda kımıldatmadan 2. yaban öküzüne nişan aldı ve yine kurşunun isabet ederken çıkardığı sesi duydu. O yaban öküzü de sendeledi ve bacakları büküldü ama sonra kendini toplayarak bir tahta at gibi garip hareketlerle ilerlemeye başladı. Koşarken butlarındaki tüyü dökük kısımlar ortaya çıktı. Kocaman karnı da şiddetle sallanıyordu.
Bruce yeniden nişan alarak arka arkaya 2 el ateş etti. Bu kez aşağıya hayvanın kalbine nişan almıştı.
Yaban öküzü çok yakında olduğu için koyu renk derinin üstünde beliren kurşun deliklerini gördü.
Dört nala giden hayvanın hızı kesildi. Başı aşağıya doğru sarkmış, ağız açılmıştı. Bacakları sarsılmaya başladı. Dikkatle hayvanın başına nişan alan Bruce yine ateş etti. Yaban öküzü yalnızlığı anımsatan hazin bir sesle bağırdı ve otların arasına yığılıp kaldı. Kamyonlar sırayla Ford'un arkasında durmuşlardı. Hepsinden zenciler dışarıya fırladılar. Neşeli neşeli konuşup birbirleriyle yarış ederek Bruce'un yanından geçtiler. Yaban öküzünün düştüğü yolun kenarındaki otluğa girdiler.
''Rafi iyi vurdun patron'' diye tebrik etti. ''Şu battaniye büyüklüğünde bir işkembe yiyeceğim.''
Bruce'un patlamalar yüzünden kulakları çınlıyordu hala. ''Önce kamp kuralım. Kamyonları bir daire biçiminde dizelim.''
''Ben bu işi yaparım.''
Bruce en yakın yaban öküzüne yaklaşarak bir düzine adamın onu zorla sırtüstü çevirmesini ve sonra kesmesini seyretti. Hayvanın bacaklarıyla vücudundaki deri kıvrımları arasında kara üzüm rengi keneler toplaşmışlardı. Farkına bile varmadan iyi bir kafa diye düşündü, en az 100 santim var. Jandarmalarından biri hayvanı yüzmek için eğilirken sırıttı.
''Bol et var yüzbaşım, bu gece çok yemek yiyeceğiz.''
''Evet, bol yemek yiyeceğiz.'' Bruce Ford'a döndü. Av sırasında insan zevk alıyordu. Tüfek tepiyor, heyecanla mide kasları geriliyordu. Fakat daha sonra insan sevmediği bir kadınla yatmış gibi kendisini biraz pis, üzgün ve suçlu buluyordu. Arabaya girince Shermaine ondan uzaklaşıp oturdu. ''İkisi de çok kocaman ve çirkindiler ama güzellerdi.'' diye mırıldandı. ''Ete ihtiyacımız vardı, onları zevk için öldürmedim. Fakat bir yandan da suçlu suçlu pek çok yaban öküzünü sırf zevk için öldürmüş olduğunu düşünmekteydi.'' Shermaine kabul etti. ''Doğru, bize et gerek.'' Bruce arabayı yoldan çıkararak kamyon şoförlerine kendisini izlemelerini işaret etti. 27. Bölüm. Az sonra her şey yeniden yoluna girdi. Kamptaki bir düzine ateşten mis gibi et kokan dumanlar yükseldi. Ağaçların kapkara tepeleri yıldızlarla dolu gökyüzüne doğru uzanıyordu. Ateşler insanın içini ısıtıyor, erkeklerin konuşmaları, gülüşmeleri duyuluyordu. Biri de şarkı söylemekteydi. Yakındaki akarsudan böcek ve kurbağaların sesi geliyordu. Bir tabağa kızartılmış biftekler, karaciğer dilimleri tepeleme konmuştu ve Ruffy'nin sakladığı biralardan biri de getirilmişti. Biraz serinleyen hava sivrisineklerin gelmesini engelliyordu. Shermaine de battaniyelerin üstünde yanı başında oturuyordu. Ruffy bir elinde üstünde yağlar damlayan etlerin geçirildiği bir dal, öbüründe de bir şişe birayla yaklaştı.
''Bir bira daha içer misin patron?''
''Yeter.'' Bruce elini kaldırdı. Boğazıma kadar doydum.
Yaşlandığın anlaşılıyor. Çocuklarla ben yaban öküzünü bitirmeye gayret edeceğiz. Ya da bunu yaparken çatlayacağız.
Kocaman dizlerinin üstüne çökünce sesinin tonu birden değişti.
Kamyonlar boş patron. Hepsinin depolarındakini toplasan bir kova akaryakıt çıkmaz.
Bütün depoları boşaltıp bütün akaryakıtı Ford'a koymanı istiyorum Rafi. Ruffy başını sallayarak dalın ucuna takılı eti ısırdı.
''Yarın sabah erkenden seninle Ford'a binip Mısapa kavşağına gideceğiz. Ötekileri burada bırakacağız. Kamp Teğmen Henry'nin idaresinde olacak.''
Wally ateşin birinin yanından kalkarak yaklaştı.
''Benden mi söz ediyordunuz?''
''Evet, seni burada adamların başında bırakarak Ruffy ile yardım bulmak için Mısapa kavşağına gideceğiz.'' Bruce Henry'ye bakmıyordu ve sesindeki tiksintiyi de zorla gizleyebilmekteydi.
''Ruffy, şu haritayı getirir misin?''
Haritayı yere yayarak çevresine toplandılar. Ruffy el fenerini yaktı. Bruce ince bir çizgi gibi gözüken siyah yolu işaret etti. ''Biz şimdi şuralardayız sanırım. Yani Mısapa'ya 70-80 mil yolumuz var.'' Parmağını ileriye götürdü. ''Mısapa kavşağına gidip dönmemiz 5 saat alır. Ancak oradaki telgraf çalışmıyorsa o zaman bir keşif koluna rastlayana ya da Elizabeth Ville haber yollayacak bir şey bulana dek yola devam edeceğiz. Siyah yolun hemen hemen paraleline düşen ve 5 santim kadar açığında olan kalın kırmızı çizginin üstüne iri harflerle Rodezya sınırı yazılmıştı. Wally Henry ona bakarken küçük gözleri daha da kısıldı. Henry sonra Bruce'a döndü.
''Neden Ruffy'yi burada bırakmıyorsun? Ben seninle gelirim.''
''Afrikalılarla karşılaşacak olursak Rafi'nin tercümanlık yapmasını istiyorum.''
İçinden de sen arabayı alıp Elizabeth bile giderken ben şakağımda bir delikle yolun kıyısında yatmayı istemiyorum diyordu.
Henry söylendi. Pekala, bana göre hava hoş. Yine gözleri haritaya gitti. Rodezya sınırı 40 mil ötedeydi. Bir gün hızlı yürüyerek insan oraya erişebilirdi.
Bruce hemen İngilizceden vazgeçerek Fransızcaya başladı.
Rafi, elmasları senin kamyonun ön panelinin gerisinde bir yere gizle. Böylece Elizabeth Villadek gitmek zorunda kalsak bile buraya bir kurtarma gücü yollayacaklarından emin olabiliriz.
Henry İngilizce konuş ahbap diye homurdandı. Fakat Rafi başını sallayarak Fransızca cevap verdi.
Elmasları koruması için çavuş Jack'ı bırakabilirim.
Bruce çıkışta hayır, hiç kimseye bir şey söyleme.
Henry hırıltılı bir sesle gürledi. Kesin be, söylediklerinizi ben de bilmek isterim.
Bruce İngilizce devam etti. Yarın sabah şafakla yola çıkacağız.
Charmaine ilk defa söze karıştı. Ben de seninle gelebilir miyim?
Gelmemen için bir neden görmüyorum.
Bruce ona gülümsedi. Fakat Rafi rahatsız olmuş gibi öksürdü.
Bu pek de iyi bir fikir değil patron.
Sinirlenmeye başlayan Bruce ona döndü. Neden?
Rafi durakladı. Şey patron, sen ben ve hanım arabaya binip Elizabethville'in yolunu tutarsak çocuklar bu durumdan kuşkulanabilirler. Kaçtığımızı ve bir daha geri dönmeyeceğimizi düşünebilirler patron.
Bruce ses çıkarmadan bu durumu düşündü. Henry dağıtıldı.
Rafi doğru söylüyor. Sen oradan basıp gitmeyi aklına koymuş olabilirsin. Geriye kalanlar yani bizler için bir garanti olarak kadını bırakmalısın.
Ziyanı yok Bruce. Durumun böyle olabileceğini düşünmemiştim. Burada kalırım.
Rafi de Bruce'a onu tam 40 erkek koruyacak dedi. Kendisine bir şey olmaz.
Peki öyleyse bu sorun çözümlendi demektir. Zaten fazla kalmayacağız Charmaine.
Ben gidip kamyonların depolarındaki akaryakıtları süzdüreyim.
Rafi ayağa kalktı.
Sabah görüşürüz patron.
Ben de gidip biraz daha et yiyeyim.
Wally ilgisiz bir tavırla haritayı aldı.
Bu gece biraz uyumaya gayret et Curry. Çok da gürültü patırtı etme.
Ona öfkelenen Bruce bu arada haritayı götürdüğünü fark edemedi.
21. ayının sonu. Sayfa 314.